Ayrım 16.
Karşılarına katran kokan bir teknenin içinde iri yarı bir kucak sakallı bir adam çıktı. Adam Zeynel'i boynundan yakaladı, bir tavşan gibi havaya kaldırdı, yere çarptı. "Bu gece yarısı böyle nereye, nereye kaçıyorsunuz ey uğursuzlar?" dedi. "Böyle nereye?" Dursun Kemal'in de boynunu sıkmışlardı. Sonra uyudular. Renk renk neon ışıkların içine girdiler çıktılar, sarıya yeşile kırmızıya maviye bulandılar. Bir minareden de çok daha uzun Beyazıt yangın kulesinin ışıkları sarı mavi kırmızı yeşil ak yandı yandı söndü. Sonra son bir mavi de uzakta göğün ortasında durdu, parladı. Zeynel'in ağzı, burnu, saçları kanıyordu. Elleri de kanıyordu. Bir yerlere yumruk savuruyordu. Köpekler bir leşi sürüklüyorlardı kereste fabrikasının yolundan Merkez Bankası'nın önüne doğru. Kalın çimento duvarların altındaki bel vermiş eski dökülen ev yıkıldı yıkılacaktı. Evden koca memeli karalar giyinmiş iri sözgün gözlü bir kız çıktı sokağa, kalın kalçaları oynayarak ta arkadan gelerek. Zeynel ona doğru gitti, ağzı kanıyordu. Polisler geldiler, onların dört bir yanını sardılar. Menekşe'de denizde gün açıldı. Yeğini mis gibi bir deniz kokusu, ipek gibi süt beyaz serildi önlerine. Özkan uyuduğu teknesinin içinden yekindi, kollarını açarak gerindi, altındaki kayık sallandı, gözlerini ovaladı, bir şişeden su içti, kirden muşamba olmuş yastığının yanı yöresi altı üstü portakal mandalina kabuklarıydı. "Ben hiçbir yere gitmem," dedi Özkan. "Gidemem, ben bu işlere karışmam. Polis bey, ben balıkçıyım efendim." Özkan'ın Selim balıkçıdan da daha çok elleri, ayakları, yatağı, teknesi, giyitleri, teknesindeki paslı motoru bile balık kokardı. Balık pulları, derileri, yatağına, giyitlerine, saçlarına, kaşlarına, kirpiklerine, sıvama yapışmıştı. Özkan 10 metre öteden gelirken yoğun bir balık kokusuyla kokardı. Sanki bir balık yığınının ortasında kalmış gibi, yıllarca yatmış gibi balıklarla. "Özkan, Özkan, ben geldim ben. Bu da Dursun Kemal Alcaylan, arkadaşım. 11 polisi yakaladım, ellerini ayaklarını bağladım Sarayburnu'nda. Hüseyin Huri bana puşluk etti, her gelelik. Beni polise teslim etti. Polisle birlikte bana pusu kurdu. Ben de polisleri yakaladım." "Kaç," dedi Özkan Özkul. "Kaç, kaç buradan. Plajın içi polis dolu, seni bekliyorlar, kaç." Telaş içinde, gözleri dişleri bembeyaz, yüzü saydam, uzun, bembeyaz, korku dolu, korku dolu bas bas bağırıyordu gecenin ağarmış denizin yanında Özkan, bas bas bağırıyordu. "Kaç, kaç, Zeynel kaç." Horozlar öttüler hep bir ağızdan, köpekler üşüştüler. Polis düdükleri ortalığı birbirine kattı. Kurşun sesleri vızıldadı gecede keskin, biçen, ustura, ağarmış denizi, ağarmış geceyi biçerek, biçerek. Zeynel'in ağzı kan doldu. "Al," dedi. "Al, bunların hepsi, hepsi senin olsun Selim Balıkçı. 11 tabanca, 11 fişeklik, hepsi de ağzına kadar dolu." Selim Balıkçı uyandı, tabancasını, bütün tabancaları ellerinden aldı, ortalığı duman almıştı. Deniz, Selim Balıkçı'nın evi, Menekşe istasyonu barut koktu. Merdivenlerde 3 polis, ağarmış denizin, ağarmış gecenin içinde. "Beni kurtar Selim Balıkçı, ayağına düştüm." Ayağına düştüm derken Zeynel dondu kaldı. Ayakları, kolları, bedeni, ağzı kenetlendi, kaldı. Dişi dişine geçti, çatırdadı, bir top oldu, kan içinde kaldı. Kirpikleri bile kenetlenmişti. Polisler geldiler, ellerinde tabancaları. "Selim Balıkçı oraya, oraya gittiler," dedi. Yan yatmış Menekşe istasyonunu gösterdi. Polisler gittiler, eski yerlerine, merdivenlerde sıraya durdular çıplak tabancaları ellerinde. Dursun Kemal Alcaylan da kenetlenmiş kalmıştı. Zeynel'le birbirlerine kenetlenmişlerdi. Dursun'un anası Zühre Paşalı gelmiş, o delirten kadın kokusunu dört bir yana yayarak, mesederek onları açmaya uğraşıyordu. Haliç'te, Azap Kapı Camisi'nin karşısında, Haliç delirtici, öğürtücü kokarken, insanın kokudan, leşten içi dışına çıkarken, koca memelerin üstünü örtmüş Zühre Paşalı, Zeynel'in burnu, ıslak, acı, ekşi ter kokan iki memenin arasında bir buğda çıldıracakmış gibi olarak ağır ağır çözülürken. Martılar arka arkaya sıralanmış teknelerin üstünde, tekneler ta denizin yarısına kadar denizin üstünü örtmüş, birbirine bağlanmış, teknelerin çoğu ev, evlerde çok çocuk var, karınca küresinden fırlamışlar gibi teknelerin içinde, ağzında, tekneden tekneye oynuyorlar. En büyük teknenin içi futbol sahaları, martıların ortasında kalmışlar, teknelerin ortasında, martı kanatları ortasında, başlarının üstünde şakır şakır martı kanatları. "Dur," dedi, "dur, Eminönü Meydanı. Durdular, caminin merdivenini hızla koştular, Beşiktaş otobüsüne bindiler. Ana, anacığım, bak biz ne yaptık. 11 polisin 11 tabancasını aldık. Herkes Zeynel abiden korkuyor, tüm polisler. Biz Menekşe'ye de gittik, Selim Balıkçı'yı da gördük. Susun, susun, deliler, deliler. Mahalleli bir uyanmasın, zaten çoktan Zeynel abinin kim olduğunu öğrenmişler. Mahalleyi polisle doldurdular, deliler, deliler, sizi öldürecekler. İyi ki bu saatte geldiniz, yoksa sokak ağzına kadar polisle doluydu. Kaç, kaç Zeynel, kaç, şimdi gelirler. Odayı, evi, o yoğun buğu gibi çıldırtan kadın kokusu dolduruyordu. Zühre Paşalı boyuna yanakları al al olaraktan, gamzesi çukurlaşaraktan konuşuyordu. Ödü koparak Zeynel'e yalvarıyordu. Zeynel onu görmüyor, ne dediğini, hiçbir şeyi duymuyordu. Onu, hiçbir şeyi. Kafası bir yere, kadının gerdanına takılıp kalmıştı. Koku da onu gittikçe sarıyor, içine, yoğunluğuna alıyor, kıskıvrak bağlıyordu. Sen kapıda, şurada, şurada, buradan bir hiçbir adım yere atmayacaksın, dedi Zeynel. Hiç ayrılmayacaksın. Polisler gelince öksür, ben kaçarım pencereden. Şuraya yapış, hiç ayrılma. Kadın kokusu odayı, evi çıldırtıcı sardı. Zeynel zangır zangır titriyordu. Kadını elinden tuttu, bayılacaktı. Eli yandı. Merdivenlere yürüdü, eli yandı, düşecekti. Kadının elini bıraktı, düşecekti. Merdivenin eski tahta korkuluğuna tutundu, sürünerek dizleri üstünde merdivenleri çıktı. Kadın da arkasından geliyordu. Kendinden geçmişti. Sonsuz, hiç bilmediği bir tatta eriyordu. Kadın onu soydu. Eli bir yalıma değmiş gibi ürperdi kadın. Zeynel çırılçıplak, sarı yay gibi büzüldü. Kaburgaları sayılır. Hayası dimdik, kemik gibi, sarı, sivri, öne fırlamış. Öyle durdu kaldı. Soyunmuş kadın onu yatağa götürdü. Ağzı yukarı uzandı. Zeynel'i üstüne çekti. Zeynel öyle durdu kaldı. Donmuş gibi. Hiçbir şey yapamıyor, titriyordu. Kenetlenmekten korkarak kadın tuttu onu üstüne çekti. Öyle değil, orası değil diye inledi. Orası değil, orası, orası. Değil, dur burası. Oh dedi Zeynel ve kadın girdi, kenetlendi. Kendinden geçti, geçer gibi oldu. Aradan çok süre geçti. Kadın etinde, memelerinde, ıslaklığında, sürtünmesinde, girmesinde. Gitti gitti, yok oldu. Kendine geliyordu, usul usul esen kokuda. Birbirine karışmış ıpıslak terde. Yoğun, ter gibi cıvımış kokuda. Düdükler öttü. Dursun Kemal çok öksürdü. Zühre Paşalı giyindi hemencecik. Belli bir dakikada arkasından da Zeynel. Önce Zühre atladı pencereden evin arkasına, sonra Zeynel. El ele tutuşup polislere gözükmeden oradan uzaklaştılar. Mahalle orada gecenin içinde bir top gürültü yumağı gibi kaldı. Polisler düdük çalıyor, çocuklar ağlaşıyor, horozlar ötüyor, köpekler havlıyor, yaşlılar bağırıyor, kadınlar çığlık atıyor. Dehşet bir uğultu oradan boğaza doğru yayılıyor, iniyordu. Bir duvarı atladılar, burası eski bir dutluktu. Bir okulun çakıl taşlı avlusuna düştüler. Zühre Paşalı Zeynel'in elinden tutmuş çekiyordu gittiği yere. Bir kemerin altından süzüldüler. Geçer geçmez bir yaylım ateşine tutuldular. Zühre Paşalı elinden tuttuğu Zeynel'i hızla yere çekti. Aşağıdaki apartmanın kapısına kadar yuvarlandılar. Zühre Paşalı kalktı. Zeynel daha yerde yatıyordu. Zühre üstünü çırptı, elinden tuttu, Zeynel'i yerden kaldırdı. Zeynel, sen git, beni bırak da kaybol. Seni öldürecek polisler, dedi usulca. Sesi bitmiş, tükenmiş, yılmış. Seni bırakamam. Seni hiçbir zaman bırakamam. Hiçbir zaman bırakamam. İlk mi bu? İlk mi? Bu ilk mi? Bir kadınla ilk olarak mı yatıyorsun? İlk, dedi Zeynel yumularak, utanarak. İlk. Ben seni bırakamam. Sen daha bir çocuksun, çocuksun, çocuksun. Polisler seni öldürecekler. Apartmanın bodrum katına indiler. Dışarıda sokaklarda polislerin ayak sesleri, küt, küt, küt. Burada, apartmanın bodrumunda, bir kuyunun içinde gibiler. Çürümüş ekmek, nem, işemik kokuyor burası. Ayak seslerini dinlediler birbirlerine sokulup. Gene kadın kokusu gelmeye başladı Zeynel'in burnuna. Koku öteki bütün kokuları bastırıp Zeynel'i gene bayıltmaya başladı. Zeynel'in elleri kadının meme aralarına, bacak arasına, kalçasına gitti. Kendiliğinden bir içgüdüyle okşuyordu kadını. Kadın birden ayağa fırladı. Gel gel dedi, buradan çıkıp uzaklaşalım. Dışarıya fırladılar. Yağmur başlamıştı. Ortalık kapkaranlıktı. Uzaklarda bile hiçbir yerde elektrik lambaları yanmıyordu. Burunlarının ucunu bile göremiyorlardı. Şimdi bütün Beşiktaş uyuyor. Zühre Paşalı'nın mahallesinden yoğun bir uğultu geliyordu. Yokuş aşağı indiler, yuvarlanıp düşerek çamura bulandılar. Duvara atlayıp bir bahçeye daldılar. Yumuşak, sıcacık toprağa ılık ayakları gömüldü. Lahanalar, turplar, marullar, kadife çiçekleri arasından geçip ak taşı bu karanlıkta bile belli olan bir kuyunun başına geldiler. Bu bahçeye yağmur yağmamıştı. Öteden, bahçenin köşesinden üstlerine doğru sessiz büyüyen karartılar geldi. Nar kokularını geride bırakıp bahçenin kapısından çıktılar. Soluk soluğa kalmışlardı. Az koşunca yağmura düştüler yeniden. Yağmurdan çıkıp büyük demir bir kapıya vardılar. "Burası," diye fısıldadı Zühre. "Nasıl girilir içeriye bilmem." Zeynel soğuk, ıslak demiri elledi, üşüdü birden, yağmur içine geçmişti. "Dur," dedi Zühre Paşalı. Kapıya yüklendi, kapı açıldı. "Burası ıhlamur köşkü," dedi. Köşke birlikte yürüdüler, bir küçücük kuru ot kokan kapalı eve girdiler. Birden Zeynel onun üstüne atıldı, bir anda karanlıkta soydu. Tozlu toprağa boylu boyunca düştüler, kadın Zeynel'in altındaydı, artık Zeynel her şeyi biliyordu. Zeynel oradan ne zaman çıktı? Zühre Başalı'ya ne oldu? Kadın nereye, ne zaman gitti? Delikanlı hiçbir şey bilmiyor ve hayaları dimdik sabahın ılacısında Beyoğlu'nda çöp bidonlarında kediler, köpekler, yaşlı orospular, atlı çöp arabalarının önünde uykulu koca bıyıklı adamlar, alttan sıcak buğular, pasta, süt, ekmek kokuları fışkırtan sıcak, ekşi havanın arasında, elleri ceplerinde, içinde dehşet bir mutluluk, içi içine sığmayarak, bedeni yokmuşçasına yeğnilemiş dolaşıyordu. Birden bir kalabalığın ortasında kaldı, sarhoş gibi Zühre'nin kokusunu içinde bedeninde taşıyarak, başka hiçbir şey düşünemeden, kendisini kadının sıcaklığına mest olmuş, düşüne bırakmış yürüyordu kalabalığa çarpa çarpa. Karşıdan bir çocuk geliyordu. Dursun Kemal Alcaylan'a benzetti, ona doğru yürüdü. Onun üstüne geldiğini gören çocuk birden gözleri büyüyerek kalabalığın arasına girdi, orada yok oluverdi. Zeynel şaşırdı. "Ne oldu bu çocuğa?" diye sersem sersem bakındı kaldı. Ne oldu bu çocuğa ki? Niye korktu bu kadar? Niye gözleri birden öyle büyüdü de hemen kalabalığın arasına karıştı gitti? Tünele doğru insanların gözlerinin içine bakarak yürüyordu. İnsanlar da gözleri fal taşı gibi açılarak gözlerini ondan kaçırıyorlar, kalabalığın içine karışıp yitip gidiyorlardı. Tünele kadar geldi, tünelin kapısından uykulu bir kalabalık caddeye fışkırdı, sessiz, hiç konuşmayan. Buna Zeynel şaşırdı. Bu kadar sessiz sedasız bir kalabalığı hiçbir yerde görmemişti. Gökyüzüne baktı, İsveç konsoloshanesinin önünde gökyüzü kapalıydı. Bulutlar Selimiye üstüne doğru karmakarış olmuşlar, koşuyorlardı. Sıcak bir yağmur geli, benzin kokusuna bulanmış dalga dalga gelip Zeynel'in yüzünü yalıyordu. Zeynel konsolosluğun duvarına sırtını verip paçalarının, ceketinin kurumuş çamurlarını çırpmaya başladı. Bir süre orada İsveç konsolosluğunun önünde oyalandı. Sonra kalktı, haşetin önüne yollandı, kitapçı vitrininin camında kendine, renk renk kitapların üstüne düşen ince uzun bedeninin yansımasına baktı, bıyıklarını sıvazladı. Bu vitrinde kendini iyi göremiyordu. Öteki arkası karanlık vitrinlere yürüdü. Şimdi kendini, boyunu, bosunu olduğu gibi görüyordu. Bıyıkları tıpkı tıpkısına Selim Balıkçı'nın bıyıklarına benziyordu. Boyu da Selim Balıkçı'nın boyu kadardı. Dur hele, belki boyu Selim Balıkçı'nın boyu kadar yoktu, az kısacaydı. Galatasaray'a geldi. Galatasaray'a gelince büyük bankanın önünde çakıldı kaldı. Oradan bir türlü ayrılamıyor, çakılmış kalmış, gözlerini bankadan bir türlü alamıyordu, büyülenmiş. Gelen geçen onu çarpıyor, ayağına basıyor, öteye itiyor, canını acıtıyor, o duymuyordu bile. Neden sonradır ki kendine geldi. Tünele doğru koştu, içeriye girdi, koşarak markasını aldı, vagona bindi. Az sonra Perşembe pazarındaydı, bir dükkana girdi, orta boy bir naylon çuval seçti, iyice toparladı, koltuğunun altına sıkıştırdı, dükkandan çıktı. Çarşıyı araya taraya, bir de bombaya benzeyen yuvarlak faslı bir demir top buldu. Koltuğundaki çuvalı açtı, topu bir iyice sarmaladı, gene Beyoğlu'nun yolunu tuttu. Tünele bindi, hiç kimse hiçbir şeyi görmüyor, bilmiyor, anımsamıyordu. İnsanlara çarpa çarpa geldi, gene o bankanın önünde eski yerine çivilendi kaldı. Gözlerini içeriden kasadan alamıyordu, büyülenmiş kendinden geçmiş. Bankanın her bir yanı camdı, içine girmeye korktu. Birden yaman bir içgüdüyle geriye döndü, karşıdaki bankaya hızla koştu durmadan, ikirciklenmeden hızla kapıdan içeriye daldı, geldi veznenin önüne dikildi. "Eller yukarı," dedi. Eller yukarı. Çuvalı açtı. Yuvarlak demiri ana kapıya doğru yuvarladı. "Bu bomba" derken tabancasını çekti. "Kıpırdamayın." Çuvalı açtı. "Ne kadar para varsa hepsini buraya doldurun," dedi. "Eğer kasalarda bir tek kuruş kalırsa giderken şu bombayı patlatırım. Bu bomba o kadar güçlü ki patlarsa bütün Beyoğlu'nu havaya uçurur." Ağzı açık bekleyen çuvala bankadakiler birkaçı birden deste deste paraları dolduruyorlardı. Sonunda bir bankacı, uzun saçlı, sapsarı kesilmiş, yüzü upuzun olmuş bir genç, "Tamam," dedi. "Başka bir kuruş bile kalmadı, tamam," dedi. Titreyen boğuk sesi birden öldü. Zeynel de sapsarı kesilmişti. Bankacılardan beter kanı çekilmiş gitmişti. Çuvalı sırtına atıp kapıya yollandı. Eli tabancasının tetiğindeydi. Bankanın kapısının insanla dolduğunu gördü. Kalabalık durmadan artıyordu. Kapının ağzına gelince allak bullak oldu ve birden kalabalığa çevrildi. Tabanca patladı. Kalabalık kaçıştı. Üst üste yığılıştı, yere düştü. Yağmur başlamış. Ortalık alacakaranlıktı. Zeynel tabancasını ateşliye ateşliye karşıya geçti. Galatasaray'a koştu. Boğazkesen yokuşundan aşağı inerken birkaç kişi, bir polis, iki bekçi ardına düştüler. Zeynel geriye dönüp onlara, tam karınlarına nişan aldı, ateş etti. Polis düştü. Öteki kovalayanlar yere yattı. Zeynel de dar sokağa girip bir marangoz işliğine sığındı. İşlikte 16'sında gösteren bir çocuk çalışıyordu. Çocuk onu görünce sesi çıktığınca bağırmaya başladı. Zeynel bir kartal gibi çocuğun üstüne atıldı. "Sus," dedi. "Sus, yoksa kurşunu yersin." Marangoz çocuğun sesi kirp diye kesildi. "Sus, ben banka soydum. Bak, sana da para veririm." O anda orada bulduğu bir iple çocuğun ellerini bağladı. "Burada ayrı bir oda var mı?" "Var," dedi çocuk hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlı, bir oyuna başlarmış cana. "Bak, oda işte bu." Bir küçücük kapıyı açtı. Odanın içi tavana kadar talaş doluydu. "Seni buraya kilitleyeceğim." "Kilitle," dedi çocuk oralı bile olmadan. Hoş bir maceraya hazırlanıyor gibi. "Ustan nerede?" "Ustam gitti. Evi uzakta. Bir daha da kimse gelmez buraya bu saatten sonra." "Adın ne senin?" "Mutlu." "Mutlu, seni buraya hapseyleyeceğim." "Olur," dedi gene kayıtsız, azıcık da sevinçli, sevincini belli etmek istemeyerek. "Çok para aldın mı bari bankadan?" diye sordu odaya girerken Mutlu. "Çok," diye karşılık verdi Zeynel. "Gir şimdi sen şimdi içeriye." Kapıyı çocuğun üstüne kapamasıyla açması bir oldu. "Senin ağzını da bağlamalıyım," dedi Zeynel. "Ya içeriden bağırırsan bir reaksiyonu duyunca ya da polislerin geldiğini anlayınca?" "Bağırırsan puştum abi," dedi Mutlu. "Biz erkek adamız abi, kimseyi ele vermeyiz. Hele banka soyan abileri." "Bağırırsan seni öldürürüm." "Öldür abi," dedi Mutlu. "Erkek adam erkek adamı ele vermez." "Ele vermez," dedi Zeynel. Kapıyı Mutlu'nun üstüne kapadı. Kendi de vardı. Oraya kapının ağzına koyduğu para çuvalını aldı, tezgahın altına koydu. Duvardaki önlüklerden birisini hemencecik kuşandı. Önündeki tahtayı en kocaman rendeyle rendelemeye başladı. Ortalık iyice kararıncaya, sokak lambaları yanıncaya kadar başını işinden kaldırmadan önündeki tahtayı rendeledi durdu. Elinin altındaki 3-4 parmak kalınlığında olan tahta inceldi, inceldi, kağıt gibi oldu. Sonra Zeynel rendeyi bu kağıt gibi tahtanın üstünde bırakıp gitti, küçük odanın kapısını açtı, elektriği yaktı ki Mutlu rahat derin bir uykuyla yorgun talaşların üstüne serilmiş uyuyor. Usulca çocuğun başına vardı, kim bilir diye düşündü. Şu çocucak ne kadar da çok çalışıp yoruluyor ki böyle bir anda odaya girer girmez başını koyar koymaz uyumuş. Oda ağır, yoğun, baş döndürücü, hoş bir çam kokusuyla kokuyordu. Çocuğun başucuna diz çöktü. Kendisi de böyle yorulup ne kadar çok çılgıncasına uykuya kapılıp olduğu yerde işte böyle taş gibi uyumuştu. Orada öylece çocuğun başucunda çakılıp kalmıştı. Onu bir türlü uyandırmaya kıyamıyordu. Önce ışığı, sonra kapıyı kapattı. Tezgahın altındaki torbasını alıp kapının eşikliğine çöktü. Dehşet bir yorgunluk duydu çözülünce. Kendini bıraksa şurada kıpırdamadan, şu Mutlu'dan da beter, 3 gün 3 gece uyuyup kalacaktı. Böyle düşününce korktu, uyku neredeyse onu da delicesine bastırıyordu ki ayağa fırladı, çuvaldan bir deste para aldı, küçük odaya gitti, kapıyı usulca açtı, elektriği yaktı. Mutlu daha öyle sağına yatmış, dudaklarını sündürmüş uyuyordu. Zeynel içe tattan dolup taşarak elindeki bir tomar 500'lüğü onun cebine tıka basa soktu, elektriği söndürdü, kapıyı açık bıraktı. Duvardaki kocaman mavi önlük gözüne çarptı, onu oradan aldı. Para çuvalına dolayarak sardı, kuşandığı önlüğü de çıkarmayıp öyle önlükle dışarıya çıktı. Dar sokakları dolaşa dolaşa Kabataş'a indi. Galatasaray'dan çok eski bir model, çarpılmış, boyaları dökülmüş bir taksi iniyordu. Onu durdurdu. "Çek," dedi, "çek Topkapı'ya." Şoför yaşlı, gün görmüş, anasının gözü kül yutmaz birisiydi. "125'ten aşağıya olmaz," dedi. "100 liram var," diye diretti Zeynel. "Fazla bir kuruşum bile yok. Bir marangoz bugünlerde ne kazanıyor ki ustacığım?" "Gel gel," dedi şoför, büyük bir özverili tavırla. "Gel, marangozlar çok kazanırlar ya, sen gel marangozcu başı, 100 lira olsun seninki de." "Sağ ol ustam," dedi Zeynel rahatlıkla. Öne, ustanın yanına bindi, çuvalını da yanına, kapıyla kendi arasına sıkıştırdı. "Dolmuş da yapabilirsin usta." "Olur," diye sevindi şoför. "Sen de sağ ol ustam," dedi Zeynel. "Ancak biz biliriz birbirimizi. Ancak biz biliriz birbirimizin halini. Ancak biz. Sen var ol ustam, şoför." Dolmuş yapa yapa pazar tekkeye kadar geldiler. Yolda bir trafik polisi, iki kadın, dört uzun saçlı, ağızları rakı kokan delikanlı, birçok yaşlı, iki büklüm bir emekli, çok konuşan, hep emir verir gibi dimdik duran eski bir subay bindiler, indiler Dolmuş'tan. Pazar tekkede Zeynel inip surlara yürüdü. Topkapı'ya geldi. Topkapı'daki dört yol ayrımı gene birbirine girmiş. Otomobiller, kamyonlar, minibüsler, otobüsler, at arabaları birbirlerine girmişler. Karman çorman olmuşlardı. Usuldan da incecik, hiç yağmaz gibi yağan bir yağmur tutturmuştu. Üç tane trafik polisi otomobillerin arasında koşuşturup duruyorlar. Kenetlenmiş bu araba selini bir türlü açamıyorlardı. Zeynel gideceği yeri biliyordu. Çok eskiden beri sığınağı o büyük kapının altıydı. Orada, o büyük kapının sağ yanında, mezarlığın az ötesinde, ağzında çok büyük bir incir ağacı bitmiş, kemerli, küçük yeraltı yolunun kapısı iyice kapatmıştı. Orası sıcak, tertemizdi. Kimsecikler burayı bilmiyordu. Yağmur gittikçe şiddetleniyordu. Büyük kapıya gelinceye kadar sırılsıklam oldu. Bir kedi çevikliğiyle karanlıkta mezarlık duvarından içeriye atladı. Duvara yapışmışçasına duran incir ağacının karartısına koştu. Kemerden içeriye girdi. İçerisi bir hoş, bir toz, ıslak duvar, yosun kokuyordu. Acı bir koku genzini yaktı. Onu birkaç kez öksürttü. Öksürükten korktu Zeynel. Korkunca da bir daha öksürmedi. Marangoz işliğinden aldığı keskiyle yumuşak toprağı tam duvarın dibine kazmaya başladı. Kanter içinde kalıncaya kadar kazdı, kazdı. Çukur tam kolu boyunca eşilince çuvalı açtı. Çuvaldan üç deste para alıp arka cebine koydu. Sonra da çuvalın ağzını kıvırdı, gene önlüğe sardı. Belindeki öteki önlüğü de çıkarıp üstüne koydu. Çuvalı çukurun dibine indirdi. Üstüne toprağı küreledi. Ayaklarıyla bastırdı, bastırdı. Sonra da elleriyle düzeltti. Artık burada parayı hiç kimse bulamayacaktı. Küçük serseri çocuklar korkularından buraya gelemiyorlardı. Büyükler de burasını çoktan unutmuşlardı. Buraya güvenebilirdi. Birileri gelse bile kim bilecekti şu toprağın altındaki, şu bir mezar gibi derindeki parayı? Toprağı elleriyle bir daha düzeltip dışarıya çıktı. Dışarıda yağmur veriştiriyordu gök delinmiştesine. Samatya istasyonunda treni bekledi. Buradan Kumkapı'ya gidecek. Orada bu gece bir iyice kafayı çekecek. Sonra da Topal Hasan Barut'u bulacak. Ona 3000 lira verecekti. Topal Hasan Menekşe'de memleketinden geldiği günden beri ona en iyi davranan insandı.